Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 3 Şubat 2022 Perşembe. Her yönüyle sağlık oturumlarının 10.sunu gerçekleştireceğiz bu akşam. Bugünkü konumuz menopoz. Ege Üniversitesi'nden Özlem Demirel Bozkurt Hoca bugün konuğumuz. Menopozla ilgili bilinmesi gerekenleri bizimle paylaşacak ve tabii ki sorularımızı da cevaplandıracak. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum. Çok sağ olun Öşen Hanım.
Öncelikle bizimle olduğunuz için, değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için çok çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Hocam öncelikle sizi tanıyarak başlayalım mı? Sonrasında da menopozla ilgili mikrofonu size bırakayım. Buyurun hocam.
Evet, sizin de söylediğiniz gibi ismim Özlem. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 2017 senesinde Elif Hanım'la beraber tanışıklığımız başladı. Bizim fakültemizde bir sempozyum gerçekleştirmişti. Kendileri oraya geldiler. Aynı zamanda Ali Bey, Ali Aydoğmuş, aranızda belki tanıyanlar vardır. Oradaki etkinlikten sonra biz lisansta öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istiyorlardı. O alanda onlarla toplantı yaparak başladık. Kadın sağlığı alanında ne gibi eğitimlere ihtiyaç var, nelere ihtiyaç var bunları öğrenmeye çalıştık. 16 öğrencimiz Elif Hanım'ın da yardımlarıyla diyeyim farkındalıkları artmış oldu. Hastanelerde kadın sağlığı ile ilgili kitapçıklar, broşürler dağıtılıyor ama bunlar Braille alfabesiyle yazılı değil. Ama herkesin de Braille alfabesini bilmediğini de öğrenmiş olduk biz buradan. Ondan sonrasında da Ege Üniversitesi'nin Merkez Kütüphanesi'nde bir seslendirme birimi vardı. Bu broşür ve kitapçıkları bir grup arkadaşımız orada seslendirdi. Yanı sıra yüz yüze görüşmeler yapıldı. Buradan işte üreme sağlığıyla ilgili en çok akıntıyla ilgili sorunları olduğu, adet düzensizlikleri olduğu, yine idrar yolu enfeksiyonları yaşanabildiği gibi sorunları öğrendik. Hemşirelerden beklentileri neler? Bunlar konusunda geri bildirim almış olduk. Çok güzel geri bildirimleri vardı. Proje raporumuz da var. İleride de gerekirse bahsederim. Sonra böyle bir eğitim ihtiyacı ortaya çıkınca bugün aramızda Aylin Hanım var. Aylin Taner. Aylin de aynı zamanda bizde asistan olarak çalışıyor. Doktora eğitimine de devam ediyor. Yüksek lisans tezi zamanında bu eğitimleri gerçekleştirmek istedik. O zaman yine Elif Hanım, Ali Bey ile iletişimlerimiz devam etti. Manisa'da Hüseyin Beyler, Altı Nokta Körler Derneği, onlarla iletişime geçtik. Yine özel rehabilitasyon erkeğiydi sanıyorum, onlarla iletişime geçtik. Farklı böyle kurumlarla biz elimize de maketleri aldık, gönüllü bir şekilde gittik ve orada maket üzerinde dokunmalarını sağlayarak bir takım materyallerle birlikte üreme sağlığı ile ilgili eğitim gerçekleştirdik. Bundan önceki sunumunda Aylin Hanım eğitim içeriğinden de bahsetmişti zaten. Şimdi bugün de konumuz menopoz. Bunun girişiyle beraber konu içeriğinde ne var? Şöyle ilerliyor. İç dış genital organlar. Bunları geçen sunumunda Aylin Hanım anlattı. Ortak dil kullanmak açısından önemli. İşte hazne, vajen, onun dışında uterus, rahim, rahim ağzı dediğimizde serviks, bunlardan bahsediyoruz. İşte overler dendiğinde yumurtalıklar, iç üreme organları olarak. Dışta işte vulva, perine bölgesi. Ve hijyen açısından da mutlaka önden arkaya doğru perine temizliğinin yapılması gerektiğini bir önceki oturumda konuştuk. Bugün de kadının yaşam evrelerinden, bu menopoz sürecinden, menopoza girmeyi etkileyen faktörlerden, menopoz yaşından, türlerinden, semptomlarından ve tedavisinden bahsedeceğiz. Sizin de sorularınız olursa onları yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi kadının doğası gereği doğup büyüme evreleri var. Burada çocukluk 8 yaşına kadar olan, 8-18 yaşa gençlik dönemi, 18-49 olgunluk dönemi deniyor. 50-64 yaş orta yaş ve menopoz dönemi. 65 yaş sonrası da ileri yaş diye ifade ediliyor. Menopoz aslında kelime anlamı olarak son adet kanaması demek. Nasıl menarş ilk adet kanaması demekse, ama halk da dilimize o kadar çok yerleşmiş ki menopoz dönemi diye ifade ediyoruz. Oysa ki bu son kanamanın adı. Dönem dediğimizde peki nedir? Klimakteryum diye bir dönem. Yani bunun öncesi, tam o dönem ve sonrasını kapsayan süreç. Adetten tamamen kesilmeden öncesi de var, kesildikten sonrası da var. Haliyle menopozda diyebilmek için en az bir yıl kanamasız dönem geçmesi gerekiyor. Bu da ne demek? Retrospektif, yani geriye dönük diyoruz biz. Son adet kanamı takvim üzerinde işaretledim ve sonra 12 ay boyunca hiç kanama olmadı. Haliyle bir yıl önceki bu kanama son adet kanamasıymış. Ben artık hani menopozdayım şeklinde söylenilebilen bir tabir. Bu kelime, menopoz kelimesi, menos, ay ve paus, sonlanmak anlamında Yunanca'dan geliyor. Fizyolojik anlamında ne var? 40 yaşından sonra folikül stimüle edici hormon var. TSH diye ifade edeceğim. Bunun düzeyindeki yükselmeye bağlı overlerde yetmezlik oluyor. Menstruasyon kanamalarında sürekli oluşan bu kesinti, yani oradaki artık over yetmezliğine bağlı östrojenin yokluğu söz konusu oluyor. Menopozun öncesine premenopoz diyoruz. Öncesi 2 yıl, sonrası 2 yıl kapsayan döneme perimenopoz. Son adet kanamasıydı menopoz ve sonraki 6 yıllık süreç postmenopozal süreç. Ve bunların hepsine birden klimakteryum dönemi diyoruz ve de kadına da klimakterik kadın diyoruz. Aslında klimakteryum şuradan geliyor. Yunanca'da yine merdiven basamağı anlamına geliyor. Ve basamakları işte hep benim şu şiir geliyor aklıma. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenleri diye bir şairin, şimdi adını hemen getiremedim ama merdiven basamağı, klimakterik dönem, yaş 35 şiirini hatırlatıyor bana. Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması en son 2018 yılında yapılmıştı. Burada kadınlar 30-49 yaş grubuna şöyle bir bakıldığında en çok 48 ila 49 yaşlarında Türkiye'deki kadınların menopoza girdiği bulunmuş. İspanya'da mesela farklı ülkeleri düşündüğümüzde İspanya'da 58 daha yüksek, Amerika'da 51, İran 48, Mısır 47, İtalya 49. Hani bu ülkeler bize daha yakın. Singapur 49 şeklinde ifade ediliyor. Biraz da hani iklim şartlarına, bir de beslenme şekline bakmak lazım. Hani bu da etkileyen faktörler arasında. Yine filolu aşırı kilolu olmak da yine erken menopoz, daha erken neden olabiliyor. Nedir yaşı etkileyen faktörler? Genetik ve ırk diye bahsediyoruz. Bir de annenin menopoz yaşı. Hatta anne ya da teyzeniz kaç yaşında menopoza girmişse bunu öğrenin. Sizler de benzer yaşta girebilirsiniz. Ama tabii ki de çok sevdiğiniz birinin kaybı, yani çok ya da ani üzüntü yaratan bir olay, şak diye adetin kesilmesi, yani erken menopoza girmeye de neden olabilir. Ama genelde hani anne menopoz yaşı ile siz de o dönemlerde girersiniz deniyor. Sigara içmek içmeyenlere göre 2 yıl daha erken menopoza girmeye neden oluyor. Hiç çocuk doğurmamış olmak, beslenme şekli ve şak çevresel faktörler menopoz yaşını etkilemekte. Şekilleri neler peki? Doğal menopoz, bu da 45-55 yaşları arasında. Yine yumurtalıklardaki bu yumurta hücrelerinin bitmesi, yani östrojenin azalmasına bağlı artık yumurta hücresi oluşmaması sonucu kendiliğinden yavaş yavaş gelişen bir süreç, doğal menopoz diyoruz. 40 yaşından önce ameliyatla örneğin yumurtalıkları alınmak zorunda kalınabilir. Her ikisi birden alındıysa, ani bir şekilde adetten kesilme durumu söz konusuysa, o zaman buna 40 yaş öncesinde olduğunda erken menopoz diyoruz. Ameliyatları her iki ooferektomi dediğimiz, yani yumurtalıkların alınması durumu, rahim ameliyatı yanı sıra cerrahi menopoza neden oluyor. Burada şöyle bir durum var. Sadece bazen rahim alınabiliyor ama yumurtalıkları bırakabiliyorlar. Eğer ailede kanser öyküsü yoksa, herhangi bir risk yaratmayacaksa. Eğer rahim alınır da yumurtalıklar bırakılırsa, o zaman kişi aslında menopoza girmez. Çünkü yumurtalıklarından hala östrojen salgılanmaya devam eder. Ama biz de kadınlar menstruasyon kanaması, yani adet kanamasının olmamasını direkt menopozla bağdaştırdıkları için rahim ameliyatından sonra da adet görmeyecek. O nedenle de menopoza girdim sanıyor. Oysa ki yumurtalıklarının alınıp alınmadığı bilgisinin de verilmesi gerekiyor. Bu da kişinin yaşına göre ameliyatta özellikle. Zaten hani 50'li yaşlardaysa dedik ya, 48-49 yaşında kadınlar bizde menopoza giriyor. Kişi girmemiş olabilir ama zaten girecek. O zaman yumurtalıklarını hani alabiliriz diye düşünülebilir. Ama 40 yaşından sonra 42-43 yaşlar diyebiliriz. Anne 50'lerde giriyorsa 45 yaşlarda olabilir. O zaman yumurtalıkları, kanser öyküsü yoksa bırakalım, östrojen salınıp kendi kendine azalsın şeklinde bir yaklaşım sergilenebilir. Erken yumurtalık yetmezliğinin en yaygın nedenlerinde radyoterapi ya da kemoterapi alma var. Her iki yumurtalığın çıkartılması, aşırı radyasyona maruz kalma, bağışıklık sistemi hastalıkları, kromozom ya da genetik bozukluklar, metabolik hastalıklar, çevresel faktörler ve endometrioma dediğimiz çikolata kisti durumları da yer alabiliyor. Kanserli hücrelere zarar verirken alınan kemoterapi ya da radyasyon, saç folikülü, kemik iliği, yumurta gibi hızlı bölünen hücrelere de zarar vererek saç dökülmesi, bağışıklık sisteminin baskılanması ve de erken menopoza neden oluyor. Bazı vakalarda da düşük dozlu kısa süreli tedaviye bağlı olarak geçici menopoz görülebiliyor. Tedavi sonrası birkaç ayda yumurtalıklar çalışmayı durdurabilir ama sonra geri dönüşler meydana gelebiliyor. Türk Cerrahi Derneği'nin yapmış olduğu açıklama ve araştırma var. 2018 yılında adet durumuyla meme kanseri riskini araştırmışlar. 45 yaşından önce erken hani menopoz olduğunda meme kanseri 45 yaş civarı meme kanseri riski azalıyor. Asıl burada sıkıntı, her şeyin doğalı iyidir. Yani 40'tan sonra ama 55 yaşından önce menopozun bir şekilde yaşanması gerekiyor. Çünkü daha geç yaşta girildiğinde işte meme kanseri, endometriyum dediğimiz hani rahim kanseri, bunlarla ilgili ya da rahim ağzı kanseri riskleri ne yapıyor? Artış gösterebiliyor. Haliyle menopoza girmeyi kötü olarak hani algılamamak, doğal bir süreç olarak algılamak oldukça önemli. Belli bir yaş aralığında herkes kendi döngüsü içerisinde bunu yaşamalı. Pek çok sorunla karşılaşabiliyor bu menopoza giriş sürecinde. Şimdi menopoz neydi? Son adet kanamasıydı. Bir yıl üstünden kanaması zaman geçecekti. Bu süre zarfında kendini nasıl gösteriyor? Adet düzensizlikleriyle. Bazen 15 günde bir sık sık adet görürken bazen 40 gün, 60 gün gibi kanama süreçleri değişiyor. Peki sadece bu mu? Hayır. Yanı sıra kişinin vazomotor semptom dediğimiz sıcak basması, ateş basması gibi sıkıntılar yaşıyor olması da menopoza giriş belirtisi olarak görülüyor. Burada baş ağrısı, hafızada zayıflama, saçlarda incelme, dökülme, memelerde sarkma, deri ciltte kuruma, düzleşme, kas tonüsünde azalma, vücut ve pubis kıllarında azalma, eklem ve sırt ağrıları, kalp damar hastalık riskinde artış, idrar kaçırmayla ilgili bir takım sıkıntılar ki bir sonraki eğitimde Oya hocamız idrar kaçırma inkontinans dediğimiz bu problemden de bahsedecek. Haznede, vajende kuruluk, kaşıntı, buna bağlı cinsel ilişki sırasında ağrı, Latince'de biz buna dispareuni diyoruz. Kemik kütle kaybı ve de kırıklar, yani osteoporoza giden bir tablo var. Bunu da görebiliyoruz. Menopoz sonrası olayların ilk baştaki nedeni östrojenin yetmezliği. fizyolojik ya da psikolojik değişiklikler işte bu östrojen hormonu yaratabiliyor. Şimdi bile düzenli adet görürken hormonların azalıp çoğalması durumu bizde duygu değişikliği yaratıyor ve premenstrüel sendrom dediğimiz o duygusal dalgalanmaları yaşıyoruz. Yani her kadın dizüri dediğimiz adet ağrısı çekmiyorsa her kadın menopoza giderek sıcak basması problemi yaşayacak anlamına gelmiyor. O nedenle her kadın kendi menopozunu yaşar diye ifade ediyoruz. Östrojenin eksikliğine bağlı sıcak basması, uyku sorunu, gece terlemesi gibi kısa süreli sorunlar, anksiyete, depresyon, huzursuzluk, cinsel ilgide azalma, libido kaybı diyoruz. Ya da vajinanın işte artık kuruluk yaşaması, küçülmesi, stres, inkontinans dediğimiz idrar kaçırma ya da cinsel ilişki sırasında ağrı hissetme gibi değişiklikleri gözlemleyebiliyoruz. Bazı hormonal testler var. Bu FSH dediğim folikül stimüle edici hormon. Bunda yükselme görülüyor. FSH'ın değeri 30'un üzerine çıktıkça artık menopoza girdiğini gösteriyor. Östrojen yani östrodiol hormonu da menopoz süreciyle birlikte yumurtalıklar daha yavaş çalışmaya başladıkça kandaki bu östrojen seviyesi düşmeye başlıyor. En büyük etkisi de kemik kaybı. Yani osteopeniyle başlayıp osteoporoza giden tablonun gözükmesi. Bir de antimüllerian hormon var. AMH diye ifade ediliyor. Bu da yumurtalık rezervini değerlendirmek için kullanılıyor. Bu FSH değeri 40'ın üzerine çıkarsa kesin menopoz. 25 ila 40 arasında da menopoza giriş süreci olarak değerlendiriyoruz. Ve kadın kesin menopoza girmediği ise adet kanamalarının düzeni değiştiği için ne zaman yumurtlayacağı da tam olarak kestirilemez. Ben öğrencilerimle staja çıktığımdan da hani çok biliyorum. Kendi kızıyla aynı anda doğuma gelen anneler. Bunun da nedeni ne? Kendisinin menopoza girdiğini sanıyor. Adeti o yüzden kesildi sanıyor. Aslında hamileymiş. Sonra da gaz sancım var diyerek doktora gittiğinde 4 aylık olmuş. Neredeyse 5 aya yaklaşan aslında hamilesiniz, bebeğiniz var deniyor. Türkiye'de yasal 10 haftaya kadar küretaj var. Bu sürede geçtiği için doğurmak zorunda kalabiliyor. O yüzden bazen hani adetteki kesilme direkt menopoz mu değil mi mutlaka doktor kontrolüne gitmekte yarar var. Fizyolojik değişikliklerde vajen boyunda küçülme, epitellerde incelme, soluklaşma haliyle vajinal kuruluk. Bu da cinsel ilişki sırasında ağrıya neden oluyor. Vajinin pH'si bu menopozla birlikte artıyor. Normal cinsel olgunluk döneminde işte 3.8, 4.4 gibi bir pH varken daha asit iken menopozla beraber 6.5-7'lerde alkali halde asidik olması, bizde pH'in düşük olması aslında enfeksiyondan korumak adına etkili iken sonraki süreçte de enfeksiyonlara yatkınlık artabiliyor. Hormon tedavisi var ya da yok. Bu da yine buradaki pH, vajinal pH dengesini etkiliyor. Hormonal tedavi alanlarda yine 4.5-5 civarı düşük seyredebiliyor. Premenopozal dediğimiz işte bu hani adet düzensizlikleriyle başlayan dönem, tamamen kesilmeden önceki dönem. Ruhsal bir takım rahatsızlıklar, dikkat hafıza sorunları, cinsel yaşamda sıkıntılar, işte isteksizlik duymak gibi ve vazomotor şikayetler, kısa süreli sorunlar. İşte bu vazomotor dediğimiz baş dönmesi, sıcak basması, terleme, çarpıntı, sinirlilik, hırçınlık, baş ağrısı, yüzde kızarma, onun dışında benlik saygısında azalma, uykusuzluk, enerjisizlik, bir iki parmakta hissizlik ve karıncalanma, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık. Şimdi bunlara baktığımızda aslında çarpıntı aynı zamanda bir kardiyolojik problemi de gösteriyor. Acaba kalple ilgili bir şey mi var? Parmaklarda işte uyuşma ve hissizlik, aynı zamanda işte unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, uykusuzluk. Bunlar da acaba nörolojik bir şeyler olduğunu mu düşündürüyor? Ben 9 Eylül Üniversitesi'nde çalışırken kapdoğal cerrahi yoğun bakım hemşiresiydi. O süreçte annemde böyle belirtiler yaşadık aslında biz. İşte bu iki parmağım uyuşuyor Özlem. Böyle böyle kafamda karıncalanmalar var. İşte çarpıntı hissediyorum. Onunla beraber biz kardiyolojiye gittik. Kalple ilgili kontrollerini yaptırdık. Nörolojiye gittik, EEG, EMG'lerini vesairesini çektirdik. En son bir gittiğimiz doktor da dedi ki yani anneniz şu an hani 45-46 yaşlarında. Kadınlar genelde bu dönemde menopoza girmeye başlar. Sanki bu semptomlar biraz da öyle görünüyor. İşte kalpte bir şey yok, nöroloji bir şey bulamamış, hiç kadın doğuma gittiniz mi dedi. Bu da zaten benim yüksek lisans tezimin nedeni oldu. Bununla beraber ben de işte hani klimakteryum döneminin ne olduğunu, yaşanan bu sorunları daha ayrıntılı öğrenmiş oldum. Evet, menopoz polikliniğine hani önce jinekoloji polikliniğinde düzensizlikler olduğunda bakıyorlar. Kesin menopoz olunca artık menopoz polikliniğine yönlendiriyorlar. Orada da çünkü işte mamografi, kemik densite ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Şöyle bir vurgu yapmam gerekiyor. Evet, bazen işte hani çarpıntım var, şuyum buyum var deyip aman menopozdandır deyip önemsemeyelim mi? Yoksa doktor doktora koşturalım mı? Yani buradaki ayrım çok önemli. Evet, biz farklı doktorlara gittik ama en azından bunlarla ilgili problem olmadığını da öğrenmiş olduk. Menopozdandır deyip de kontrole gitmezsek belki de altta yatan başka bir sorun var. O yüzden hani o kontrolleri de mutlaka aslında yaptırmak da gerekiyor. Uzun süreli sorunlar yani bu postmenopoza artık adet kesildi. Ondan sonraki süreçte olanlar üregenital atrofi dediğimiz artık organlarda küçülme, vulvada kaşıntı, enfeksiyona yatkınlık, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, ağrılı cinsel ilişki, kemik mineral kaybı yani osteoporoz, kemik eklem ağrıları, kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları, deri atrofisi, serebrovasküler sistem rahatsızlıkları ne yapıyor? Daha fazla görülmeye başlanıyor. Şimdi ne demiştik? Hani 55 yaşına kadar bir şekilde kadınlar menopoza girebiliyor ve sonrasında bu problemler çıkmaya başlıyor. Erken menopoza girerse bu sorunlarla kadın daha da erken karşılaşmak durumunda kalacak. Haliyle yaşam kalitesi de olumsuz etkilenmiş olacak. İdrar kaçırma ve sık idrara çıkma gibi durumlarda mesane jimnastiği yani Kegel egzersizleri öneriliyor. Önümüzdeki eğitimde arkadaşlarımız yine Aylin ve Ruken size bu Kegel egzersizlerini anlatıp birebir de uygulatacaklar. Cinsel ilişkiden hemen sonra idrarın yapılması gerekiyor. Bunu öneriyoruz. O zaman da yakınmalar azalabilir. Değişik operasyon teknikleri var idrar kaçırmada. İşte bizim kendi Ege Üniversitesi Hastanemizde de yapılıyor. TVT, TOT gibi böyle kısaltmaları olan operasyonlar ya da mini silinkler deniyor. Bunlarla ilgili aynı zamanda üredinami polikliniğimiz var. Aşırı idrar kaçırmayla ilgili sorunlar varsa artık hani PET kullanmak zorunda kalıyorsa kadınlar öksürürken, hapşırırken idrar kaçırıyor ise mutlaka bir kontrole gitmesi, derecesine bakılması, öncesinde uygulanan konservatif tedaviler var. Bunlar verilebilir. Daha da olmuyorsa cerrahi müdahale şansı oluyor. Osteoporoz dediğimiz kemik erimesinde de kemik mineral yoğunluğunun azalması, kemik dokunun mikro yapısının bozulması sonucu kırık olasılığının artması durumu var. 40 yaşlarında her yıl yaklaşık kemik kitlesinin 1/5'ini kaybederken bu oran menopozla birlikte %3-4'lere kadar yükseliyor. Menopoz sonrası dönemde ise bu kayıplar %23 oranında artış gösteriyor. Yani artık östrojenin yokluğuyla hızlanıyor. Haliyle adet düzensizliği başlayıp premenopoz dediğimiz dönemde gerekirse D vitamin takviyesi olabilir. İşte kemiği güçlendirecek egzersiz, yürüyüş yapma. Yani bunlar hani osteoporozdan koruyucu önlemler. Nedir osteoporoz artıran risk faktörleri? Cinsiyet, aile, yatkınlık, genetik durum, geç menarş yani bulut çağının geç başlaması, beyaz ırk, sarı ya da kızıl saçlı olma, hiç doğurmamış olma, adet düzensizlikleri, erken ya da cerrahi menopoz, düşük kilo, ince yapılı olma gibi risk faktörleri var. Kalsiyumdan az, ondan sonra kafein, protein, tuz, çok beslenme yani kötü beslenme risk yaratıyor. Fiziksel aktivitede azlık, uzamış yatak istirahati, aşırı alkol, sigara kullanımı, yine egzersizde ortaya çıkan amenore dediğimiz adetin görülmemesi durumu, endokrin bir takım hastalıklar, hipoparatiroidi ya da hipotiroidinin bulunması, steroid, epilepsi, tiroid ilaçlarının uzun süre kullanımı da osteoporoz riskini arttırabiliyor. İlk belirtilerde bu vertebral kemiklerde çökmeler var. Bununla birlikte de boy kısalması. Hani yaşlandıkça kamburluğun artması, boyun kısalması, işte bu sırt ağrılarına da neden olabiliyor. En ufak bir şeyde hani normalde geçerken ayağımızın küçük parmağını masanın kenarına çat diye bir vururuz, böyle ağrı acı hissederiz ya, genelde gelmiştir başımıza. Ama belli bir yaştan sonra işte bu vurma hareketiyle beraber o parmağın kırıldığı görülebiliyor. En ufak işte ayak kayıp düştüğünde normalde işte morarma ağrıyla atlatılabilecekken kemik kırıkları daha çabuk yaşanabiliyor. Östrojenin kalp hastalıklarından korumayla ilgili yararı vardı aslında. Bu mekanizma koruyucu lipoprotein olan HDL diye bir madde var. Bunu arttırırken zararlı olan LDL'yi de azaltıyor idi. Damar duvarının kolesterol tutmasını önleyerek yağ plaklarının oluşmasını azaltıyor. Prostaseptin adı verilen maddenin üretimini arttırıp damarı gevşetiyor. Kalbin kasılma gücünü arttırıp kan pompalama potansiyelini yükseltiyor. İnsüline bağımlı olmayan şeker hastalığı riskini azaltmaz, hatta insülin düzeylerini düşürerek olumlu etkide bulunur diyoruz. Şimdi östrojen böyle koruyucu etkiye sahipken menopozla beraber östrojen azalıyordu, kayboluyordu. Haliyle ne oldu? Kardiyovasküler açıdan kişilerin riskleri arttı. Kadınlar erkeklere oranla 2,5-4,5 kat daha az kardiyovasküler hastalık riskine sahipken menopozla beraber 50 yaşından sonra hızla erkeklerde görülenle aynı seviyeye gelmeye başlıyor, riski artıyor. Özellikle prematür menopoza giden, yani erken menopoza giden kadınlarda koroner arter hastalık riski daha da artmış oluyor. Orta yaş ve üzeri kadınlarda da ölümlerin yaklaşık %46'sı bu kardiyovasküler hastalık nedeniyle olabiliyor. Nedir kalp hastalıklarındaki risk faktörleri? İleri yaş, erken menopoz, ırk, hipertansiyon, lipid yükseltliği, obezite, diyabet, sigara ya da ailedeki hastalık öyküsü. Haliyle bunlardan değiştirebileceğimiz şeyler var. Kendi beslenmemize dikkat edersek, temiz hava soluyup egzersiz yaparsak, işte sigara kullanmamak olabilir, aşırı kilolu olmamaya dikkat etmek olabilir. Bunlar bizi bu risklerden koruyacaktır. Menopoz sonrası ortaya çıkabilecek bir takım belirti ve değişiklikleri izlemek için olası riskleri belirlemek adına ne yapmak lazım? Düzenli jinekolojik kontrole gitmek gerekiyor. Öncelikle adet düzensizliği gibi bir problem varsa jinekoloji polikliniklerinde muayene ediliyor. Bu polikliniklerde jinekolojik muayene masası, aynı zamanda orada kullanılabilecek işte spekülum gibi iki taraflı kaşığa benzeyen, işte hazneyi açıp rahim ağzını görmeye yarayan cihazlar var. Eğitimlerimizde bu materyalleri getirip dokunarak neler olduğunu anlatmaya da çalışmıştık. Keskin menopoz artık dendikten sonra da menopoz poliklinikleri hastayı devralıyor ve buradan takipleri yürütülüyor. Bizim Ege Üniversitesi'nin ikinci katında da böyle bir polikliniğimiz var. Burada tedaviye başlamadan önce bir takım testler, incelemeler yapılıyor. İşte hasta muayene masasına alınıp muayenesi yapılıyor. O sırada simir için örnek alınıyor. İhtiyaç halinde endometriyumdan biyopsiyle örnek alınabiliyor. Ultrasonla bakılıyor. Hormon analizleri, işte bu hani PSH falan bakılıyor demiştim, östrojen gibi. Kan şekeri, kolesterol, karaciğer testleri gibi biyokimyasal analizler, kemik mineral yoğunluğu ölçme ve de mamografi uygulaması yapılıyor. Hormonlar ya da hormonlar olmayan tedaviler var. Bu iki konu tartışmalı. İşte hormon tedavisini öneriyor musunuz, önermiyorsunuz gibi. Hekimler de ikiye bölünmüş durumda. WHI diye bir araştırma vardı yıllar öncesinde yapılan. 5 yıl süreyle planlanan proje 2 yıl sonra durduruldu. Neden? Çünkü meme kanseri oranları artmıştı dediler. Şimdi yurt dışında yapılan bu çalışmada çalışmaya katılanların çoğu 60 yaş üstü daha ileri yaştaki kadınlar diye söylendi. Yani o grupla Türkiye'deki hani grup farklı, böyle bir yaklaşımla gerekli hallerde öneriyoruz diyen hani hekimler de var. Tabii ki de hormon kullanmak adına bir kere kesinlikle sigara içmeyen kişi olması gerekiyor. Çünkü onunla beraber pıhtı atma beyne, akciğerlere, böyle pıhtı atmayla ilgili riskler olabiliyor. Hatta medyatik anlamda bir röportajı sırasında bugündür yani kameralara bakarken birinden dedi yere düştü. Oral kontraseptif kullanıyorum ama kendisinde aslında tromboembolitik hastalık var sanıyorum. Yani dolaşımla ilgili bir problem var. Onunla beraber böyle bir pıhtı atma durumu yaşamıştı. Ailesinde kanser örtüsü olan sigara kullananların işte hormonal tedavi almaması gerekir. Hormon dışı tedaviler de var. Bunlar neler? Onlara da bakacağız. Şimdi hormonal tedavide menopoz döneminde östrojenin çekilmesiyle ortaya çıkan bu özellikle kalp hastalıkları, osteoporozun önlenmesi için kombine dediğimiz östrojenle progesteron içeren bir hormonal tedavi önerilen şey bu aslında. Ama hormon replasman tedavisinin kısaltması HRT diyoruz. Bu HRT kullanma kararı hekim ile mutlaka tartışılıp verilmeli. Çünkü bazı hastalıkların ya da kanserlerin varlığı östrojen tedavisinin kullanımına engeldir diyoruz. Ne tip ağızdan işte alınan haplar şeklinde de olabiliyor. İşte enjeksiyon şeklinde olabiliyor ya da transdermal bant dediğimiz işte omuz arkasına olabilir, göbek altına olabilir. Daha az terleyen yerler tabii tercih edilmesi lazım. Bu şekilde yapıştırılan bantlar olabiliyor. Vajinal östrojen şeklinde kullanımları olabiliyor ama mutlaka doktorla tartışılacak. Kesinlikle kime uygulanmaz hormonal tedavi dediğimizde bilinen ya da şüpheli rahim ya da meme kanseri riski varsa, öykü varsa, teşhis edilmemiş anormal kanaması olan kişiler, karaciğer hastalığı olan, pıhtı atma riski olan, şişmanlık, variz, hipertansiyon, aşırı sigara içme, kalp krizi geçirmiş olan, beyin damar tıkanıklı olanların kesinlikle hormon tedavisi kullanılması gerekiyor. Hormon dışı yani non hormonal tedavi dediğimiz zaman bazı semptomları azaltıcı yöntemler. Şimdi internete baktığımızda işte besin desteklerinden bahsedebiliyorlar. Bir takım işte isimlerle de işte bunlar hormon içermiyor şeklinde geçebiliyor. Fitoöstrojenler yani bitkisel tedavilerden bahsediliyor. Östrojenik ve antiöstrojenik özellikleri var. Fakat bunlarla ilgili bilimsel veriler çok fazla yok. Yani kanıta dayalı olan yöntemleri aslında biz daha çok önermek istiyoruz. Ama işte ne var? Ada çayı içmek. Bu premenopozal dediğimiz dönemde içerisinde hani östrojen var. Ada çayı kime önerilmez? Hamilelere önerilmez örneğin. Ama menopoza girecek kişilere önerebiliyoruz. İşte soya fasulyesi yemek ve tüketmekle ilgili böyle bir şeyler. Bunlar en çok bilinenler olduğu için söyledim. Ama onun dışında bir sürü hani otlar şudur budur, vitaminlerden işte hani E, B, C vitamini vesaire gibi de olabiliyor. Bunları kullanırken de mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Neden? Çünkü yaşla birlikte bir takım fiziksel rahatsızlıklarımız ya da kronik problemlerimiz olabiliyor. Onlara yönelik zaten ilaç tedavisi alabiliyoruz. Yani tansiyon olabilir, kolesterol olabilir ya da başka bir hastalık olabilir. Bu ilaçlarla nasıl etkileneceğini de tam olarak bilmeyince aslında herhangi bir uzman kontrolü olmadan aklımıza göre kullanmamak lazım. Sıcak basması, gece terlemesi, bu tip durumlarda ne yapalım? Sakin olmaya çalışmak, derin nefes alma, gevşeme egzersizleri yapma, sıcak hava, alkol, kahve, çaydan, baharatlı yiyeceklerden kaçınma. Giysiler hafif olacak, kat kat, ince, kolay çıkartılabilir. Yani terledikçe, soyunup, üşüdükçe giyinecek şekilde olacak. Ayrıca soğuk kompreslerle bir takım soğutma işlemleri de yapabilir kişi kendisine. Sinirlilik, yorgunluk, depresyon, aşırı hassasiyet, kendini hasta hissetme ya da uykusuzluk. Bu tip durumlarda bir takım tarımlarda B vitamini var. C ya da E vitamini olan besinleri tüketmeleri öneriliyor. Kilo artışı için yağlı, tuzlu, karbonhidratlı yiyeceklerden kaçınmak, Her yemekte protein, yeşil sebze ve meyve bulunması ki meyveleri de yemekten yarım saat sonra ya da bir saat sonra tüketmek lazım. Kahve, çikolata ve benzerinden kaçınılmalı. Atıştırma yasağı olmalı. Haftada 3 gün 1 saat olacak şekilde de egzersiz yapılmalı. Yoga örneğin vücutta rahatlama, konsantrasyon sağlıyor. Kendinize zaman ayırmış oluyorsunuz. Hani anksiyete, depresyonda yaratır demiştik ki bu menopoza giriş süreci. Hem kasları egzersiz yaptırıp hem de bir meditasyon sağladığı için yoganın yararlı olduğu söyleniyor. Aynı zamanda idrar kaçınmayla ilgili sorunlardan bahsetmiştik. Pelvis kaslarını güçlendirmek için de yoga yararlı. Ciltte kırışma ve incelme. Yani bunlar da artık hani kişinin eline baktığımızda, ben de bakıyorum bu arada, ya da dokunup şöyle bir hissettiğimizde kırışıklıkları da artmaya başlıyor. Sonra onun kuru olduğunu hissetmeye başlıyoruz. Bunlarla beraber yaşlılık belirtilerini gözlemleyebiliyoruz. Peki ne yapalım? Sigara kullanılıyorsa azaltılmalı, hatta bırakılmalı. Güneşten korunmak lazım. Şimdi güneş D vitamini için gerekli ama aşırı güneşte de yine sıkıntılar yaratıyor. Mutlaka ultraviyole de güneş koruyucu kullanmak lazım. Günde en az 8 bardak su içmek, C vitamini almak, yağlı kremlerle cilt masajı yapmak yarar sağlayacaktır. Cinsel ilişki sırasında ağrı yaratan vajinal kurulukla ilgili problem de kayganlaştırıcı, lubrikan denilen nemlendiriciler var. İlişki öncesinde haznenin içerisine sıkılıyor ve böylelikle kayganlık sağlıyor. İlişki sırasında ağrı hissedilmeye biliyor. Lokal östrojen tedavisi gibi birçok topikal vajinal tedavi de mevcut. Aynı zamanda da düzenli cinsel ilişki öneriliyor. Bu da ağrıyı azaltıcı bir faktördür deniliyor. Bu kayganlaştırıcılar eczanelerden reçeteli ya da reçetesiz olarak temin edilebiliyor. Kadın ve erkekler sağlıkları yeterli bir eşe sahip oldukları sürece yaşamlarının sonuna kadar cinsel yönden aktif kalmakta. Kadınlar menopoza girdiğinde evet erkeklerin de antropoz diyerekten bir dönemi var. Onların da testosteron hormonu giderek azalma gösterse de tamamen bitmiyor. Yaşlı da olsalar gebe bırakma açısından spermle var olabiliyor ekstra bir problem yoksa. Orta yaşta kadında neler gözlemleniyor? Kilo alma, göğüslerde sarkma, ciltte kırışıklık ve saçlarda incelme. Bunlar beden ağrısında olumsuz değişiklikler yapıyor. Kendisini daha az çekici hissetmesine neden olabiliyor. Vajinadaki kurukluk cinsel ilişkide ağrıya neden olabiliyor. Orta yaş erkeklerde de kilo alma, saçlarda dökülme, antropoz ve kronik hastalıklar meydana geldiğinde onların da beden algısı değişebiliyor. Aynı zamanda sertleşme, ereksiyon dediğimiz sorunlar ve cinsel doyumda azalmada görülebilen problemler arasında. Diğer stres kaynakları neler bu dönemde? Çocuklar aslında artık okuyup üniversiteye gidip hani evden ayrılırken onların tekrar geri dönmesi. Umulmadık bir şekilde eve dönmeleri ya da ergenlikte çocuklarımız onlarla uğraşmak. Çocukların işte evden ayrılmayla ilgili süreç, onun yarattığı boşluk. Çalışıyorsak emekliye ayrılmak örneğin ya da istenmeyen gebelik. Hani az önce örnek vermiştim, menopoza girdim sanmış, meğersem gebe kalmış gibi. Hani bir sürü aslında o dönemde de aile planlaması, korunma yöntemlerini bilmek. Bunu da yine arkadaşlarımız anlatacak daha sonra size. Bunlar da önem arz ediyor. Şimdi yaşlanmayla birlikte kronik hastalıkların sıklığı artıyor. Diyabet gibi kalp, tansiyon, artrit, kanser ya da kronik bel ağrısı gibi tedavide kullanılan ilaçlar ve kemoterapi kadınlarda cinsel fonksiyonlarda azalmaya neden oluyor. Böylelikle menopoz sanki yaşlılığın bir başlangıcıymış gibi de algılanıyor. Fakat eşler, çiftler burada önemli. İkisi de aktif bir cinsel yaşamları olmayışından şikayetçi değilse bu noktada vajinal kuruluk ya da sertleşme güçlüğü sorun yaratmayacaktır. O yüzden iletişim çok çok önemli. Çiftlerin bunu birbiriyle konuşabilmesi lazım. Kadın bazı dönemsel özellikler yaşarken erkekte de benzer durumlar var. Karşılıklı bunlar konuşulabiliyorsa, sarılıp yan yana da uyuyabiliyorlarsa, buna her iki tarafta sorun etmezse o zaman bu çiftin yaşantısında bir problem var diyemeyiz. Menopoza yakınmaları algımız bizim çok çok önemli. Yani toplumsal kültürel yapı, hani bazen bu anaerkil dediğimiz yapıda artık yaşlandım, işte söz sahibiyim gibi daha olumlu algılanırken farklı kültürlerde kadınların kaybı, artık çocuk doğuracak olmamak, işte yaşlanmak, çekiciliğini kaybetmek gibi değişik şekillerde de algılanabiliyor. Menopoza doğal yollarla mı girdik, yoksa erken mi girdik, cerrahi menopoz mu yaşadık, ekonomik durum, yaşa bağlı değişiklikler ya da hastalık süreci, rol ilişkilerdeki değişim, stres, anksiyete düzeyi, sağlık ve öz bakımla ilgili davranışlar ve özellikle de yaşam felsefesi bizim bu süreci nasıl algıladığımızı etkiliyor. Menopozda görülen psikolojik değişiklikler, fizyolojik nedenler yanında bireysel, kültürel, sosyal ve yaşa özgü pek çok faktör var. Bunlarla ilişkili. Burada işte sanatçıları düşünecek olursak, hatta o dönem Hülya Avşar, Seda Sayan halen daha gündemdeler. Onların işte 50'li yaşlarında nasıl göründükleri, sonra işte kendi annemi, kayınvalidemi düşündüm, nasıl görünüyorlar şeklinde. Şimdi yaşam tarzı ve kültürel yapı belirliyor. Yani sahnedesin, sürekli insanlar seni görüyorsa spor da yapıyorlar, ciltlerine de bakıyorlar, egzersiz de yapıyorlar, gerekirse gerilme operasyonları da yapıyorlar. Halen daha güzelliklerini korumaya çalışıyorlar. Ama farklı açıdan baktığımızda hani bizlerin böyle bir ihtiyacı yok. Ama yine de kendi psikolojik dengemizi korumak zorundayız. Özellikle cinsel sadece güzel ve genç görünen kadınların hakkı mıdır? Menopozda da böyle mi olması gerekir? Hayır. Herkesin hakkıdır neticede. Ama vajinal kurulukla ilgili bir durum yaşandığı için kelimelere bölmüşler. Burada böyle bir espri yapmışlar. İngilizce'de man, adam demek. Bir demek. Pause, dur demek. Haliyle man a pause, yani adam bir dur anlamına geliyor menopozda. Beraber cinsel ilişkideki o duraksamayı böyle espriyle de anlatmışlar. Aslında cinsellik hani beyinde başlar. Kadın ve erkek beyninin işleyişinde diğerlerde cinsellik vardır. Bunu unutmamak gerekir. Cinsellik var olduğu sürece, kesin menopoz olmaz ise, kadının bu menopoza giriş sürecinde gebe kalma riski vardır. O yüzden de doğum kontrolü önemlidir. Rahim içi araç dediğimiz spiral ya da kombine oral kontraseptifler, haplar bu dönemde önerilmiyor aslında. Bu konuda eşlere danışmanlık yapılması gerekiyor. Yine aile planlamasında arkadaşımız bunun ayrıntılarını sizlere anlatacak. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üzerine artık yaşlılık dönemi, 65-74 yaş grubunu erken yaşlılık, 75-84 yaş grubu yaşlılık, 85'in üzerini ileri yaş olarak ne yapmış? Terminolojisini bu şekilde güncellemiş. Artık hani daha ileriye çekildi yaşlılık. Bu peki neden önemli? Çünkü beklenen yaşam süresi uzadı, çalışan kadın sayısı arttı, yaşam kalitesi kavramı gelişti, haliyle klimakterik dönem önem kazanmış oldu. Gelecekte de özellikle yaşlı bakımının çok çok önemli olacağından da bahsediliyor. Bu anlamda son sözleri olarak yaşamın bir değer olduğu ve her basamağın gerektiği şekilde en güzel biçimde yaşanması gerektiğini unutmayalım diyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
Hocam biz teşekkür ederiz. o kadar kapsamlı ve detaylı bir anlatım oldu.
Biz teşekkür ederiz. Son verdiğiniz mesajla oturum boyunca anlattıklarınız pek birbiriyle örtüşmedi gibi. Yani yani menopoz böyle korkulması gereken bir şeymiş. Bir sürü problemle yüzleşmiş olduk gibi aslında. Ama tabii pek çok çözümünde de söylemiş oldunuz. Yani yani hiçbir şey o anda bitti ve bundan sonra bir şey yapılamaz. İşte cildiniz kurudu, vajinanız kurudu. İşte ne bileyim, kalp hastalıklarını yaşayacaksınız, kemikleriniz kırılacak, bununla yaşamak zorunda olmadığımızı anlıyorum.
Evet.
O yüzden şey hani sonda verdiğiniz mesaj iyi oldu. Teşekkür ederiz. Bu arada siz de kendi pek çok güçlüğünüze rağmen bu akşam buradasınız. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Benim aklıma gelen bir soru yok. Nurşen senin var mı?
Evet, yani az ve öz sayıdayız biz burada. Ferda hocamı görüyorum. Ferda Özbarış Aran. Canım hocam asla bizleri yalnız bırakmaz. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ederiz. Onun dışında yine benim öğrencilerimden var. Asistan arkadaşlarımdan buradalar. Sizlerden de Selvihan Hanım'ı görüyorum. Emine Altıntaş, Gülcan Altun sanırım. Merhaba Figen'cim.
Herkese sorular varsa alabiliriz şimdiden de.
Evet, aynen, varsa sorularınızı alabiliriz.
Genelde chat kısmına yazılıyor. Teşekkürler. Evet. Aklımdaki tüm soruları hocam gerçekten az evvel söylediğim gibi detaylıca anlattınız. O yüzden sorulacak soru
bırakmadık. Çok çok teşekkür ederiz.
Bırakmadınız.
Yani, evet, yani şu hani sürece geldiğimiz zaman aslında ihmal edebiliyoruz bazı sorunlarımız olduğunda, ki özellikle kanamayla ilgili, idrar yolu problemiyle ilgili. Hani bir jinekolojik muayeneye gitmekten çekincimiz var. Bunları aşabilmek adına da biz bu eğitimleri düzenliyoruz. Erken tanı hayat kurtarır diyoruz. Kadınlar hani o jinekolojik muayene masasından ürkerlerken odayı belki görüyorlar ve bundan da etkileniyor olabilirler. Ama görme engelli kadınlarda oraya gittiklerinde zaten bir hissiyat vardır ya, böyle o odanın hani aurasını, soğukluğunu, her bir şeyini hissedebilirsiniz. Biz burada hemşirelik hani öğrencilerimize, şu anda da dönüşümlü olarak intern öğrencilerimizle deneyim paylaşımı da yapacağız. Aslında öncesinde alanla ilgili bilgi vermenin, burada hangi işlemler yapılacak, nasıl cihazlar kullanılacak, bunları anlatmanın ne kadar önemli olduğunu anladık yaptığımız çalışmalarla ve mezun olduğunuzda hastalarınızda lütfen bunları anlatmayı ihmal etmeyin diye onları aktarmaya çalışıyoruz. Gelecek nesil inşallah bunlara daha çok dikkat edecek.
Evet hocam, az evvel dediniz yani eşler arasındaki iletişim çok önemli diye. Evet. Aslında hasta ile doktor arasındaki iletişim de çok önemli. Az evvel söylediğiniz konularla ilgili olarak hani işte kör bir hastayla ilgili de işte hani kurulan iletişim, işte o dokunsal ya da betimlemeli olarak bir soruların cevaplandırılması ya da yönlendirilmenin yapılması. O yüzden buralarda daha öğrencilik döneminde bunlara veriyor olması çok önemli. Çünkü bu konularda biz çokça sıkıntıda yaşadığımız oluyor kör kadınlar ya da hastalar olarak. Ben şeyi merak ettim aslında, hani belki diğer eğitimlerde değinilebilir ama jinekolojik kontrollerin yapıldığı standart bir odada bizi neler bekliyor? Ne tür orada aletler, araçlar var? Biraz bize betimleyebilir misiniz genel olarak standartta neler vardır?
Tabii ki. Yani muayene için gidildiğinde direkt bir masada oturan doktor size soru cevaplarınızı yapabiliyor. Sonrasında da jinekolojik muayenenin yapıldığı ayrı bir bölmeye alınıyorsunuz. Orada giyinme, soyunmayla ilgili böyle küçük bir kabin yer alabiliyor. Aynı zamanda işte hani önlükler bulunabiliyor. Bu işte pandemi döneminde disposable şekilde de ayarlanabiliyor. Muayene için sadece hani alt kısmın kıyafetlerinin çıkartılması ve bu kabin içerisinde asılması lazım. Jinekolojik muayene masası aslında şöyle, bir hani sedye, yatak düşünün. Bunun baş kısmı kalkıyor. Ayak kısmında sadece oturacak bir alan bırakın. Geri kalan kısmı yok. Hatta içeriye doğru hafif bir oyukluğu da vardır altında tepsisiyle. Kişinin yattığında perine bölgesi buraya gelir. İşte yukarıdan aşağıya temizlik yapılması gerekirse, solüsyon dökülürse aşağıdaki o hani tepsi gibi hazneye de akar. Onun dışında yattığınız zaman bu sedye gibi yatağın her iki yanından demirden kollar uzanıyor ve onun üzerinde ayakların baldır kısımlarının, diz kısımlarının yerleşebileceği yuvarlak deriyle kaplı, yumuşaklığı sağlanmış kısımlar var. Şimdi hafif geri yatıp ayaklarımızı kaldırdığımızda biz bu pozisyona litotomi pozisyonu diyoruz. Böylelikle bacaklar her iki yana açıldığında kadının perine bölgesi görünebilir hale geliyor. Mahremiyet önemli. O nedenle mutlaka örtü örtülüyor kişinin üzerine yatarken. Yanında bir küçük merdiven basamağı olup oradan hani çıkıp inmeye yardımcı olunabiliyor. Yan tarafta masalarda kullanılabilecek olan işte hani malzemelerden spekülum dediğimiz iki tane böyle uzun uzun kaşığa benzeyen, genelde bu böyle metalden olduğunda soğukluk hissi veriyor. Ama şimdi disposable dediğimiz plastikten olanları da var. Tek kullanımlık, kişiye kullanılıyor ve atılıyor şeklinde. Onun dışında simir örneği alınacaksa bununla ilgili materyaller var. Küçük böyle cam lam dediğimiz sürüntüler onun üzerine alınabiliyor. Genelde kadınlar işte bu hani kaşıklara benzeyen o spekülümden rahatsız oluyorlar. Çünkü vajinin içerisi kapalı bir alan. Onu genişletip rahim ağzını görünür hale getirmemiz gerekiyor. O nedenle kaşıkların böyle dik kısımlarını yine perinenin dik kısmına denk getirerek önce içeriye doğru yerleştirip sonra hafif çevirip arkasından da aralıyoruz ki o kısmı biraz esnetip rahim ağzını görünür hale getiriyoruz. Tabii tüm bu işlemler yapılırken adım adım açıklama yapmak gerekiyor. İşte derin bir nefes alın. Şu anda spekülumu yerleştireceğim. Onun dışında ağrısızı bir şey isterseniz haberdar edin gibi. Şu an soğukluk hissedebilirsiniz. Solüsyonla siliyorum gibi. Adım adım yapılacak şeylerin açıklandığında çok da stres yaratmayacak. Ama şu var kültürümüzde yıllardır hani hep kapat, ört, ayıp deyip o bacaklar kapalıyken hadi gel bakalım şimdi masaya yat ve aç dendiğinde olmuyor. Tabii onu hemen üstümüzden atamayabiliyoruz.
Evet. Hocam teşekkürler. Gerçekten detaylı, güzel oldu ve az evvel de söylediğiniz gibi demek ki kastettiğim şey oydu aslında. Hani siz orada adım adım aşama aşama neler yaptığınızı hastaya bildiriyorsunuz. Belki bunu kör olmayan hastaları da yapmak gerekiyor. Sonuçta
tabii.
Kaç kere geliyorken her gün bu
tabii,
tür muayeneye
masayı
gidilmeye
yaptıktan
olabilir.
Sonra alt kısmı zaten görmüyor kadın. Yani hani görme engelli olsun ya da olmasın. Her hastaya aynı şekilde. Sadece hani odaya girişten itibaren belki sizlere anlatıp ne var ne yok hani söylenebilir. Sağda masa, şurada bir şey çarpmamak adına. Ama yattıktan sonra herkes aynı durumda. Yani önünde bir örtü var, alt tarafı kimse görmüyor. Ve orada sadece hissiyat var. Haliyle şu anda işte bir manuel muayene dediğimiz bir el karna konulup diğer elin iki parmağıyla vajen içerisinden tuşe yapılıyor. Mesela bunu yapacağı zaman şimdi sizi elle muayene edeceğim, karnınızı eliyorum, rahime bakacağım deyip zaten bunu bu şekilde söyleyip doktor, ebe ya da hemşire bilgilendirmesini yapmak durumunda. Şu an işte neden soğuk hissedeceğini, solüsyonu sildiğini, işte şimdi bakın o kaşıkları yerleştiriyorum şeklinde anlatılması gerekiyor. Çoğunlukla da yapılıyordur diye umut
Umarız
ediyorum.
En azından buradan bizi dinleyenler varsa bu şekilde yapılmasının çok önemli olduğunu ve söylediğiniz gibi odanın da betimlenmesinin çok önemli olduğunu söylemek iyi olur.
En azından
çünkü
bu
görmeyen...
ihtiyacı biz dikkat edebiliriz. Çünkü hani karşı taraf bu ihtiyacı yani şimdi hekimlerin de gün içerisinde çalıştıkları, çok yoğun çalıştıkları göz önünde bulundurularak hani bu ihtiyacı anlayamaya, hatırlamayabilme ihtimalleri var. O yüzden en azından bunu bizim talep etmemiz mümkün olabilir.
Çok haklısınız. Aynen.
Sıradan yani... bir şeydir doğal olarak. Öyle değil mi hekimler için bunlar? Hani doğal olarak biliniyor gibi farz ediliyor olup adına da
evet. Her işte olduğu gibi hani bir rutine binmeye başlıyor. Aslında kadın hani ilk kez kendisini bu şekilde görecekleri için çekiniyor belki. Ama oradaki hani hekimi, hemşiresi, ebesi bu işi yaptığı için ne kadar çabuk hasta muayene masasına yatar, çabucak muayenesini kendini sıkmadan olur kalkarsa onlar da işlerini daha çabuk halledecekler aslında. Ama karşı tarafın işte duygusunu anlamak, neden sıktığını, gevşemeye ihtiyaç olduğunu fark etmek gerekiyor. O tempo içerisinde evet hani olmak da hani ne yapacağınızı bana açıklarsanız sevinirim demek de o an bir an için hani farkındalık yaratabilir, iyi olabilir.
İletişim bu arada biz kendimizi ne kadar sıkar, ne kadar yani daha rahat oturmazsak, ne kadar işte kapanarak davranmaya çalışırsak o kadar canımızın acıma ihtimali oluyor. Doğru pozisyonu bulmadığınızda gerçekten canınızın acıma ihtimali oluyor ama yani asıl canımızı acıtan şey çoğu kez o kendimizi sıkıyor olmak oluyor. O yüzden belki hani onu da kendimize hatırlatmak lazım. Bu bir muayene, bu onlar için rutin bir şey. Onlar benim mahrem alanıma girmiyorlar. Yani dertleri o değil. Karşımdaki doktorun derdi benim hiç kimseye göstermek istemediğim bölgeme bakmak değil. Onun için çok olağan bir durum bu. Kendimize belki bunları hatırlatarak daha rahatlayabiliriz.
Çok güzel, evet, gayet iyi söylediniz ve derin nefes alıp sakin kalmak işlemin daha ağrısız acısız geçmesine neden olur. Rahim ağzı kısmı sinirden yoksun bir yerdir zaten. Hani o sinir örnek alınırken dokunduğu hani kişiyi hissedebilir ama ağrı acı hissedilmez. Onu da hatırlatmakta fayda var.
Hocam peki vajinal muayene dışında farklı yöntemlerle kullanılıyor mu muayenelerde işte sadece
evet.
karın ısıtma mı?
Ultrasonla da hani bakıldığında bunun vajen içerisine yerleştirilen şekilde probu da var ya da karın üzerinden jel sürülerek bakılanı da var. Vajen içerisinden daha ince uzun bir probla bakılabiliyor. Onun üzerine prezervatif kılıp geçirilerek vajene yerleştiriliyor hazne içerisine. O da yine o kaşıklar yerleşir gibi. Yani şu anda işte şu elimde görmüş olduğunuz tabii derken size bunu betimlemek gerekecek. Belki işte prezervatifi kondomu ucuna takmadan önce dokunarak nasıl bir şey olduğu ya da anlatmaya çalışırlar. Hani ince, uzun, uç kısmı yuvarlak görüntü almayı sağlayan bir yer. Bununla hazne içerisine girip hafif böyle rahim ağzına doğru ilerletip görüntü alınacak. O da kişi yani kendisini sıkmadığında rahatlıkla yapılacak bir şey.
Benim mesela genellikle gördüğüm alçıyı çıkaran oradaki işte hekimler ya da teknisyenler genellikle hani kırıklarda kullanılan alçıdan bahsediyorum. Genellikle bir şey kesiyorlar ya, o alet var ya. O aletin korkutuculuğu yüzünden ya bak bu aslında vücuda değdiği zaman kesmeyi bırakır deyip parmağınızda da deniyor. Çocuklara da yetişkinlere de bunu genellikle yapıyorlar. Ama neden de yani hani kesilmek bir korku evet ama ya mahrem alanımıza girilmesi çok daha derindeki bir korku. Nedense bu o kadar önemli değilmiş gibi ya yani hekimler arasında ya da belki sağlık çalışanları daha duyarlı olsalar evet. Ama biz de işte sonuç olarak sağlığımızı korumak için gittiğimizi hatırlayıp yani biraz da sorumluluğu kendimiz üzerimize almak herhalde iyi olacaktır. Yani her şeyi başkalarının yapmasını beklediğimizde yapamayacakları ortada olunca yani biraz sorumluluk almak herhalde önemli oluyor.
Yani her iki taraf için de geçerli. Hem sağlık çalışanlarının bu konuda farkındalığını arttıralım. Şu an burada
tabii
katılan
ki.
Arkadaşlarımız da mesela bizi duymuş oldular, dinliyorlar. Hem kadınların bir kere rahatlamaya ihtiyacı var. Bunu biliyorlardı ama şu an görme engelli kadınların da yine beklentileri olduğunu sizlerden de duymuş oldular. Çalıştıkları yerlerde, kliniklerde karşılaşacağı diğer arkadaşlarıyla bunları paylaştıklarında bu bilgiler çok daha iyi yayılacaktır. Bir taraftan da hastanelerde çok da görmüyoruz aslında şeklinde düşünüyor olabilirler. Bunun nedeni de işte çekindikleri için gelmemeleri. Yani hani yılda bir kez bile rutin muayene dediğimizde çoğunlukla bunu bile yaptırmıyoruz. Gerçekten de hani akıntı, enfeksiyon, şu bu gibi sıkıntı olmazsa ya da gebelikle ilgili nedenler olmazsa gitmemeyi tercih ediveriyorlar. Bu hani çoğunlukla kadınlar için geçerli bir şey. Kadın sağlığı derslerimizde de biz konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Yanı sıra burada betimlemeye ihtiyaç olduğu ya da bir takım malzemelerin dokunularak da tanıtılması gerektiğini duyurmuş olduk biz.
Teşekkür evet, ederiz.
Biz çok teşekkür ederiz.
Hocam şeyin altını tekrar bir çizelim mi? Tabii biraz değindiniz ama sanki doğru bilen yanlışlarmış gibi geliyor bana böyle etrafımda. gözlem yaptığımda. Menopoz dönemine girildikten sonra artık gebe kalınamayacağına ilişkin. Bu konuyu biraz daha detaylandıralım mı? Ne kadar zaman daha üreme devam eder? Ne
şimdi hani kesin menopoz tanısı konmasından bahsettik ya. Yani 100 yıl boyunca hiç adet görmemek dedik. Yani kişi 10 ay boyunca adet görmez ama 10. ayda adet görür. O zaman oradan itibaren yine 12 ay takip etmek gerekiyor. Yani 2 ay, 3 ay hani teklemelerin yanı sıra bu şekilde uzun soluklu gidiş durumları da var. Son dönemlerde hani ovulas anovulatuvar dediğimiz hani yumurta atılmayarak görülür desek de düzensizlik nedeniyle ne zaman bir yumurtanın atılacağı, ne zaman korunmasız bir ilişki olup da gebe kalabileceği belli olmayabiliyor. Kesin menopoz denmedikçe korunmaları gerekir. Bunun için aslında 35 yaşından sonra istediği kadar çocuğa sahip ve tekrar çocuk sahibi olmak istemiyorsa tübligasyon dediğimiz cerrahi sterilizasyon yöntemi var. Bunu öneriyoruz. Eğer bunu yaptırırsa kişi tekrar korunmayla ilgili stres almak durumunda kalmaz. Böylelikle de menopoza giriş sürecinde ya da değil hani rahat etmiş olur. Şimdi Figen hanginiz anlatacak aile planlamasını?
Ben hocam.
Figen hocamız da burada. Bir en son sunumda aile planlaması yöntemlerinden de bahsedecek. Bu sadece korunmak anlamına da gelmiyor, planlamak anlamına geliyor. O nedenle hani özellikli dönemler var. Doğum sonrası dönem, menopoz dönemi. Bu dönemlerde de yine önlem almakta yarar var. Spiral değilim ki taktırılıyor son doğumdan sonra. Bakırlı olanlar işte 10 yıl boyunca koruyabiliyor. Ama 10 sene sonra menopoza girmiyor kişi. Şimdi orada spiralin çıkartılması lazım. Sonrasında da yenisinin takılması gerekiyor. Nedense işte biraz rahim dinlensin gibi bir algı olabiliyor kadınlarda. Oysa ki spiral çıkartır çıkartılmaz. Menopoz, kesin menopoz yoksa gebe kalma riski var. İstenmiyorsa gebelik tabii ki de.
Rahimi yoran bir şey olduğu sonucuna var kim varıyor? Yani bu gerçekten böyle bir sonuca varılabilir mi? Yani dinlensin.
Bunu işte biz seni çok duyduk. Yani hep katıldığımız eğitimlerde ya da kliniklere geldiğinde bir süre sonra işte hani rahim biraz dinlensin sonra yeniden taktırtalım şeklinde bir algı. Daha önce de hani sütün koruyup korumaması şeklinde de konuşmuştuk ya. O nedenle hani böyle bir algının olmaması gerektiği. Eğer doktor kontrol ettiğinde işte yara ya da o an için takılmamasını gerektirecek bir durum varsa mutlaka yanı sıra ek bir yöntem önerir. Yani o arada ilişkiye girilecekse kondom kullanılması gibi en azından. Yani bunların da hani bilinmesinde yarar var.
Teşekkürler hocam. Peki var mı başka sorular? Edip?
Yok. Çok teşekkür ederiz.
Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu saatte burada aramızda olan, katılan tüm arkadaşlarımıza, hocalarımıza. Daha sonrasında YouTube'da yayınlayacağınızı biliyorum. Oradan yine bizi dinleyen, takip eden herkese çok çok teşekkür ederiz. Sizlerle beraber bu eğitimleri yapmak bizleri çok mutlu ediyor. Bilgilerimizi aktarabiliyor isek ve nebze ışık tutabiliyorsak ne mutlu bize. Çok sağ olun.
Sorusu olan mı?
Hocalarımda
dinleyenlerden mailetengelsizleşim.com ya da dünyayaseslenet@gmail.com adreslerinden bize sorularını iletirlerse eğer hangi hocaya hangi konuda soru sormuşlarsa biz de onlara iletmeye cevap almaya çalışırız.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun açıklamalar için.
Hocam tekrar biz asıl çok teşekkür ederiz. Çok keyifli eğitimlerde ve konuyu uzmanlarından dinlemek de ayrı bir güzellik tabii ki.
Çok çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Diğer eğitimlerde de görüşmek üzere diyoruz o zaman.
O zaman görüşmek üzere.
Çok o zaman herkese iyi akşamlar.